Ayrım 11, sayfa 92. Yüzü olmayan kadın hizmetkar iki basamak önümden merdivenleri çıkarak bana yol gösteriyor. Artık kalbim hızlı hızlı atmaktadır. Heyecanım doruğa çıkıyor. Az sonra sevgilime kavuşacağım. Nefes nefeseyim. Suratı olmayan hizmetkar kadın içeri girmem için odayı işaret ediyor. Fakat tam odaya adımımı atacağım sırada hafifçe kolumdan tutup "Dikkat edin beyefendi. İçeride size bir tuzak kurulmuş olabilir," diye fısıldıyor kulağıma. Donup kalıyorum. Şaşkın şaşkın olmayan yüzüne bakıyorum. Ne demek istiyor acaba bu hizmetçi? Ama kadının yüzü yok ki. Çehresinden en ufak bir izlenim elde edemiyorum. Sonra hizmetçi kadın birden gözden kayboluyor. Onu göremiyorum artık. Sanki buharlaşıp uçmuş gibi yok oluyor kadın. Nefesimi tutuyorum. Hizmetçiyle ilgilendiğim yok. Hafif aralık duran kapıya bakıyor. İçeriden sesler duymak istiyorum. Odadan akseden en ufak bir seda yok. Merakım galip geliyor sonunda. Parmaklarımın ucuyla aralık duran kapıyı itiyorum. Gözlerim kamaşıyor önce. İçeriden yoğun bir aydınlık var. Ama bu ne güneş ne de elektrik ışığı. Hiç bilmediğim şiddetli bir parlaklık. Sanki flaş patlamasının doğurduğu kör edici cinsten. İnsanın göz kapaklarını kapatmaya zorlayan türden bir şey. Bakamıyorum etrafa. Sonra Derya'nın sesini duyar gibi oluyorum. "Geldin mi Murat?" diye soruyor. Başımı sesin geldiği yöne çeviriyorum ve yavaş yavaş göz kapaklarımı aralıyorum. Çevremdeki yoğun aydınlık azalırken nutkum tutuluyor. Gördüklerime inanamıyorum. Biricik sevgilim çırılçıplak halde ve bir adamın kolları arasında ayakta duruyor. Dehşete kapılmış vaziyette sevgilimi kucaklayan adamı tanımaya çalışıyorum. Ama bu evde olan herkes gibi adamın da yüzü yok. Sadece bir beyaz bez parçası gerili yüzüne. Ama tüylerimi asıl diken diken eden şey Derya'nın çehresinde yakaladığım mutluluk havası. Rahat, kaygısız ve huzur içinde. Adamın boynuna doladığı elinden birini kaldırarak uzun ve bakımlı parmaklarıyla bana "Gel, gel," diye işaret ediyor. Yerimden kımıldayamıyorum. "Olamaz," diye inliyorum sadece. Derya bana ihanet edemez diye geveliyorum içimden. Ama hayal kırıklığımı ifade eden kelimeler bir türlü dudaklarımdan dökülmüyor. Yalnızca sersemlemiş bir şekilde onlara bakıyorum. "Gel, sen de bize katıl," diye fısıldıyor Derya. Bu çağrıya hiçbir anlam veremiyorum. Nasıl olur hayatımın tek değer verdiğim kadını nasıl beni böyle ahlaksız ve şerefsiz bir sevişmeye davet eder diye köpürüyorum. Fakat hala hareketsizim. Bir an odadan hızla çıkıp gitmeyi düşünüyorum. Lakin sanki bacaklarıma pranga vurulmuş gibi kımıldayamıyorum. Beni en fazla rahatsız eden şey de sevgilimin yüzündeki mutluluk ifadesi. İri mavi gözleri duyduğu zevkten kayıyor adeta. Sanki orgazma varmak üzere. Başı hafifçe arkaya kayıyor. Uzun saçları arkaya kayıyor. Odanın tam orta yerinde ayakta ve bir ağaç gibi duruyorlar. Yüzü görünmeyen adam şimdi bir yandan ritmik hareketlerle sevişmeyi sürdürürken bir yandan da Derya'nın geriye kayan boynunu durmadan öpüyor. Hiddetim doruklara ulaşıyor. Ama bu kez kime kızdığımı bilemiyorum. İçimden nefret taşıyor. Birden olanca hızımla bağırıyorum. Ama bu kez sesim yalnız odada değil, bütün evin içinde yankılar yaratıyor. "Yeter, kesin artık bu rezaleti," diyorum. Derya gözlerini açıyor, şaşkın şaşkın bana bakıyor. Yüzü olmayan adam da ilk defa sevgilimi bırakıp bana dönüyor. Görmüyorum fakat sadece hissediyorum, alaycı bir şekilde gülümsüyor bana. "İşte," diyor, "sevgilin benim oldu artık. Senden intikamımı alıyorum. Ve bundan böyle her gün her gece buradan sevgiline sahip olacağım." Ağzımdan bir avaz daha kopuyor. "Hayır, buna asla izin vermeyeceğim," diye kükrüyorum. O ise rahat ve gevrek kahkahalar atıyor. "Hiçbir şey yapamayacaksın Murat Akyol. Hiçbir şey. Artık ikiniz de benim esirimsiniz. Elim mahkum. Bu sahneyi hep seyredeceksin sonsuza kadar. Delisin sen. Asıl deli olan sensin. Eninde sonunda çıldıracaksın." Sanki ayağımdaki ağır prangalardan kurtulmuş gibi çılgınca bir hamle yapıyorum. Ama bütün sahne o an birden değişiveriyor. O iblis herifin elinde birden metali ışıldayan bir hançer beliriyor ve ucunu az evvel öptüğü sevgilimin gırtlağına dayıyor. Mecburen duruyorum. Adamın hiç şakasıya gelir yanı olmadığını ve bana duyduğu derinkinden dolayı hançeri Derya'nın boğazına tereddüt etmeden saplayacağını anlıyorum. Yapacağım bir şey kalmıyor. Çaresiz sesimi kesip bekliyorum. Yüzü olmayan düşmanım zevk içinde. Sırıtmaya devam ediyor. Korktun değil mi? Ödün koptu. Oysa daha bu bir şey değil. Bekle, sabırlı ol. Daha nelere şahit olacaksın. İliklerin donacak. Sana çektireceğim azaptan kurtulmak için ayaklarıma kapanıp seni bağışlamam için yalvaracaksın. Ama elimden kurtulman mümkün değil. Ben çok acımasızımdır. Susmuş onu dinliyordum. Şimdi yapacaklarımı seyreyle dedi. Kımıldamadan ona bakıyordum. Derya da ayakta durmuş, sanki hipnotize olmuş biri gibi dalgın ama görmeyen nazarlarla beni süzüyordu. Az önceki neşeli mutlu orgazma ulaşmak üzere olan canlılığı tamamen kaybolmuştu. Yüzü olmayan adam sevgilime dönerek kükredi. Güç şu masanın üzerine yat. Sanki ilk defa odayı görüyordum. Dehşete kapılmış gibi odayı inceledim. Odada sadece kaba saba tahta bir masadan başka eşya olmadığını hayretle gördüm. Derya ise emri almış ve hiç düşünmeden yerine getirmek hevesiyle o masaya doğru yaklaşmıştı. Çırılçıplaklığından hiç utanmıyordu. Pervasız ve sorumsuz bir şekilde kalçalarını masaya dayayıp bacaklarını yukarıya çekti. Sonra da boylu boyunca uzanıverdi. Hiç itiraz etmemişti. Ben hala kımıldayamıyordum. Masaya yaklaşan suratsız iblis elindeki hançeri sevgilimin dolgun memeleri üzerinde hafif temaslarla dolaştırıyordu. Bana gücünü ispatlamak, içime korku salmak niyetindeydi. İstersem sevgilini her an öldürebilirim dedi. O an beynimde garip algılamalar başlamıştı. Sanki bu olayı daha farklı zamanlarda ve daha farklı boyutlarda yaşamışım gibi geliyordu bana. Aklım birden karışmaya başladı. Başımı kaldırıp tavana baktım. Tavandan aşağıya süzülecek kan damlalarını göreceğimi sandım. Evet, buna benzer bir olaya daha şahit olmuştum. Bu melun katil sevgilimi bıçaklayıp öldürmüştü, hatırlıyordum şimdi. O zaman onunla yarışmış ama bir seferinde koşuyu ben kaybetmiştim. Mevsim kıştı. Şimdi gelincikler ve papatyalarla dolu çim alan o zaman tam bir çamur deniziydi. O çamurlu alanda var gücümle koşmuştum. Derya'yı ikinci kere öldürmesine izin vermezdim. Ulumaya başladım. Tam bir kurt gibi. Devamlı sarsılıyordum. Gözlerim açılıverdi. Kabus sona ermişti. Yine sırılsıklam terliydim. Başımı çevirip yanı başımda uyuyan Derya'ya baktım. Derin bir uykudaydı. Demek bu kez rüyamda çığlıklar atmamıştım. Elimi alnına götürüp biriken terlerimi sildim. Paniğe kapılmama gerek yoktu. Artık bu nöbetlere alışmıştım. Korkunç rüyadan uyanmıştım ya, sorun kalmamıştı. Az sonra nefes alıp verişlerim düzene girer, sakinleşirdim. Sevgilim yine kurtulmuştu. Hemen yanı başımda, sıcak yatağımızda uyuyordu. Kımıldamadan yatmaya devam ettim. Kalkmak, elimi yüzümü yıkamak, fanilamı değiştirmek istemiyordum. Derya uyanırsa halimi görür görmez yine kabus gördüğümü anlayacak, tantanaya başlayacak, hala neden doktora gitmediğime dair bir sürü sistemde bulunacaktı. En iyisi terimin soğumasını beklemekti. Bir süre kasabanın etkisinden kurtuluncaya kadar uyuyamayacağımı biliyordum. Artık tecrübeyle öğrenmiştim bunu. Tek çare beklemekti. Gözlerimi tavana dikip düşünmeye başladım. Yavaş yavaş kabuslarım değişmeye başlamıştı. Bu kez farklı şeyler görmüştüm. Mesela mevsim değişmiş, o metruk ev canlanıp hareketlenmiş, içinde hizmetkarlar ortaya çıkmış, yukarıdaki odaya çıkıncaya kadar alıştığım ritüel bozulmuştu. Galiba kabusun en etkisinde kaldığım kısım ise Derya'nın o iblisle sevişmesiydi. Sevgilim o acayip yaratıkta arzu ve hevesle isteyerek sevişiyordu. Bir an bütün dünyam yıkılır gibi sarsılmıştım. Elimde olmayarak başımı çevirip yanı başımda mışıl mışıl uyuyan Derya'ya baktım. Tabii bütün bunlar bir rüyaydı ve gerçekte uzaktan yakından ilgisi yoktu. Ama içimi rahatsız eden bir hisse kapıldım. Böyle bir şey söz konusu olabilir miydi? Derya bir şekilde bana ihanet eder miydi? çok manasızdı kuşkum. Biz onunla evlenip evlilik arifesinde olan bir çifttik. Daha birkaç saat evvel bu konuya oldukça müspet ve anlayışlı bir şekilde yaklaşmıştık. Beni böylesine seven bir kadın neden ihanete tevessül etsin ki? Yine de aklıma geldi o an. Freud bütün rüyalarının insanın bilinçaltına yerleştirdiği dizginlenmiş seksüel arzularının bir tür dışa vurumu şeklinde açıklıyordu. Veya buna benzer bir açıklama getiriyordu. Tam hatırlayamıyordum şimdi ama gayri ihtiyari bir kuşkuya düştüm. Yoksa benim de böyle bir sorunum mu vardı? Neden rüyamda o odada Derya'yı hep çıplak görüyordum? Hele bu son karabasanda sevgilim neden o iblisin kollarında orgazma ulaşmak üzereydi? Benle alay eder gibi sevişmeye iştirak etmem için işaretle çağırmasının anlamı ne olabilirdi? Bütün bunların hayal olduğunu biliyordum. Ama ya Freud haklıysa, ya benim de böyle bir sorunum varsa diye düşünmekten kendimi alamamıştım. Oysa kusursuz, hatta mükemmel sayılacak bir cinsel hayatımız vardı. Sevişirken hiçbir sınır tanımazdık. Birbirimizin istek ve arzularını iyi anlar, her türlü kısıtlamanın ötesine geçerdik. En azından benim sorunum yoktu veya ben öyle sanıyordum. Acaba mı diye kekeledim. Yoksa benim idrak edemediğim bir mesele mi vardı? Haliyle ben bir uzman değildim. Kabuslarımın anlamını açıklayacak bir yorum getiremezdim. Bu olsa olsa bir psikoloğun veya bir psikiyatrın çözebileceği meseleydi. O an kafama dank etti. Bir doktora gitmemekle büyük hata ediyordum. Ayrıca bu yıpratıcı hayata daha fazla devam edemeyecektim. Sonra başka bir sorun beynimi kemirmeye başladı. Medeni ve kültürlü bir insan olarak acaba neden doktora gitmekten kaçınıyordum? Gerçekle yüzleşmekten korkmamın bir sebebi olmalıydı. Bu düşünce beni büsbütün rahatsız etmeye başlamıştı. Derya'nın uyanabileceğini aldırmadan bir sağa bir sola dönmeye başladım. Hiç kuşku yok ki sorun benim beynimdeydi. Bu kadar hayal görmemi başka nasıl açıklayabilirdim ki? Her şey benim beynimde başlıyor, yine orada bitiyordu. Kısacası hastaydım ve bunu kabullenmekten korkuyordum. Sarıkaya'da gördüğüm evin kabuslarımdaki eve benzemesi de beynimin bana oynadığı bir oyun olmalıydı. Ama bu korkuyu yenmeli ve mutlaka bir doktora gözükmeliydim. Aksi halde bu iş daha da kötüye gidecekti. Fakat sonra birden babamı hatırladım ve aklım yine karışır gibi oldu. Tamam, ben hastaydım ve karabasanlar görüyordum. Ama babamın beni eve yönlendirmesini nasıl açıklayacaktım? Babamın yanında çalışan Cemal Efendi'den gerçeği öğrenmiştim. Babamı Şinasi diye biri ziyarete gelmemişti. O halde bizim peder de mi hayal görüyordu? Benim kabuslarımı şekillendiren, benim rüyalarımı tamamlayan hayaller. Bunun mantıksal bir açıklaması olabilir miydi hiç? Arabanın içinde yan gözlerle Derya'ya baktım. Bu gece tek kelimeyle harika görünüyordu. Hafif bir makyaj yapmıştı. Aşırıya kaçmayan ama güzelliğini bütünlüğüyle ortaya çıkaran şekilde. Sırtında ipekli gibi hafif kaygan siyah bir elbise vardı. Belki elbisenin rengi onu biraz daha yaşlı ve olgun gösteriyordu. Ama çekiciliğini arttırdığı da bir vakıaydı. Füme rengi çoraplar ve yine siyah uzun topuklu ayakkabılar giymişti. Babamı ziyarete gidiyorduk. Daha doğru bir ifadeyle evlenmeye karar verdiğim kızı pederle tanıştırmaya. İkimiz de heyecanlıydık. Aile çevrem oldukça dardı. Şu an yaşayan ve aramda kan bağı olan tek insan yaşlı babamdı. Fil hakika Ankara'da yaşayan bir teyzem ve onun hemen benimle yaşıt iki oğlu vardı. Fakat ayrı şehirlerde oturduğumuz için pek sık görüşmezdik. Hele annemin vefatından sonra teyzemin ziyaretleri iyice azalmıştı. Ama kuzenlerim kafa dengiydi. İstanbul'a her gelişlerinde onlarla buluşurdum. Bu sabah da Derya'nın sımsıcak bedeninin vücuduma sarılmasıyla uyanmıştım. Genellikle o benden evvel uyanır, kahvaltıyı hazırlardı. Dün gece de kabus gördüğümden yeniden uykuya dalmam gecikmiş, sabah erken gözlerimi açamamıştım. Ayrım sonu, sayfa 98.